Ayrım 13.
Dinlemiyor musunuz? Elbette dinlemiyorum. Neyi dinleyeceğim ki? Siz söylenecekleri söylediniz. İşim hemen hemen gerçekleşmiş. Kesin karar yarın verilecekmiş. Görüyor musunuz dostum? Bugün siz de daha fazla bir şey bilmiyorsunuz. Dinlenecek ne kalıyor ki geriye? Hadi hoşça kalın. Ama dostum dinleyin. Dostum lütfen. Dinlemiyorum ve gidiyorum. Birden geri döndü. Hadi söyleyin ne söyleyeceksiniz. Sözünüzü kesmeyeceğim. Ah dostum, dostum, bilseniz beni nasıl sevindirdiniz. Elinizi verin bana. Görüyor musunuz nasıl, nasıl sıkıyorum? Peki ya gözünüzdeki yaşlara ne demeli? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bu sabah Kirsanov bana bir hanımın adresini verdi. Yarın kendisiyle buluşacağız. Kendisini daha önceden görmüşlüğüm yok. Ancak bu işe aracı olarak ortak tanıdığımızdan hakkında çok şey duydum. Öte yandan kocasını da tanırım. Sözünü ettiğim ortak tanıdığımızın evinde kendisiyle pek çok kez görüştüm. Eldeki bütün verilere göre bu hanımın evi sizin için çok uygun. Zaten kendisi de ortak tanıdığımıza adresini verirken koşullarda anlaşmaya varacağımıza emin olduğunu söylemiş. Bu durumda dostum işe bitmiş gözüyle bakabiliriz. Ah ne güzel bir şey bu, ne güzel, ne güzel. Ama ben sonucu bir an önce öğrenmek istiyorum. Hanımla görüşmenizden sonra doğru bize gelin, tamam mı? Olmaz dostum, bu kuşku uyandırır. Çünkü ben size yalnızca ders günleri geliyorum. Bakın ne yapalım. Kent içi postayla Maria Alekseyevna'ya bir mektup gönderip salı günkü derse gelemeyeceğimi, bu dersi çarşambaya almak istediğimi yazayım. Eğer ders çarşamba sabahı olsun diye yazmışsam bu işler yolunda demektir. Yok eğer çarşamba akşamı diyorsam sonuç olumsuz demektir. Ama dersin sabah olacağına hiç kuşkum yok. Maria Alekseyevna mektuptan Fedya'yı sizi ve Pavel Konstantiniç'e haberdar edecektir. Mektup ne zaman gelir? Akşam. O kadar geç mi? Hayır, akşama kadar sabredemem. Hem mektuptan öğreneceğim ne olacak ki? Yalnızca bir evet. Sonra işin yoksa çarşambayı bekle. Dayanılmaz bir işkence bu benim için. Sonuç eğer evet olursa ben hemen bu hanımın evine gitmek isterim. Bunun için de sonucu anında öğrenmeliyim. Acaba nasıl yapabiliriz? Bakın aklıma ne geliyor. Siz bu hanımın evine girdikten sonra ben sizi sokakta bekleyeyim. Bu benim size gelmemden de sakıncalı bir şey olmaz mı dostum? O zaman ben size geleyim daha iyi. Hayır, burada konuşma olanağı bulamayabiliriz. Öte yandan annem kesinlikle kuşkulanacaktır. Onun için benim dediğimi uygulayalım. Kuyu renk bir tülüm var, onu örterim yüzüme, kimse tanımaz. Bakın bu olabilir gibi ama yine de bir düşünelim. Düşünecek zamanımız yok, annem her an içeri girebilir. Nerede oturuyor bu hanım? Galernaya'da, köprünün hemen yanında. Saat kaçta orada olacaksınız siz? Saat 12 diye sözleştik. Öyleyse saat 12'de ben de Konogvardeyski bulvarının köprüye en yakın ucundaki son banka oturup bekleyeceğim. Dediğim gibi yüzümde koyu renk bir tül bulunacak, elimde de rulo haline getirilmiş notalar. Beni göremezseniz bilin ki evden kurtulamadım. Ama siz yine de bu banka oturup beni bekleyin, gecikebilirim ama ne yapıp edip gelirim. Doğrusu iyi aklıma geldi bu. Ah size ne kadar gönül borçlusuyum ve nasıl nasıl mutluyum. Nişanlınız nasıl Dimitri Sergeyiç? Gördüğünüz gibi rütbenizde indirim yapıldı. Dosttunuz, yeniden Dimitri Sergeyiç oldunuz. Ah çok mutluyum, çok çok mutluyum. Veroçka koşarak piyanoya gitti ve çalmaya başladı. Ama dostum siz sanatınızda da indirim yaptınız. Beğeniniz birden nasıl da aşağılara düşüverdi. Operalardan galoplara düşüş. Düşüş, düşüş. Birkaç dakika sonra Maria Alekseyevna girdi içeri. Dimitri Sergeyiç onunla preferans oynadı. Önce yendi, sonra bile bile yenildi. Hatta 35 kapik kaybetti. Böylece Maria Alekseyevna'ya ilk kez zafer sevinci yaşattı. Evden ayrılırken arkasında çok sevinçli bir Maria Alekseyevna bırakıyordu. Paradan değildi kadıncağızın sevinci, kazandığı zaferdendi. Demek ki materyalizmin çirkefine bulanmış yüreklerin bile saf, ideal sevinçlerle doldukları oluyor. Bundan çıkan sonuç da hayata getirilen materyalist açıklamanın yetersizliği, öyle değil mi? 12. Veroçka'nın ilk düşü. Veroçka düş görüyor. Islak, karanlık bir bodruma kapatılmış. Birden kapı ardına kadar açılıyor ve Veroçka kendini engin kırlarda, yemyeşil çimenlerin üzerinde buluyor. Sevinç içinde koşarken bir yandan da nasıl oldu da o karanlık bodrumda ölmedim ben diye düşünüyor. Ölmedim çünkü daha önce bu engin kırları görmedim. Görseydim dayanamaz o bodrumda ölürdüm. Mutluluktan uçarcasına yeniden koşmaya başlıyor. Sonra birden kendini inmeli gibi görüyor. Nasıl olur da inme iner bana diye düşünüyor. İnme yaşlılarda görülür. Genç kızlara inme indiği nerede görülmüş? Hayır Veroçka, genç kızlara da inme iner. Hem de pek sık. Tanımadığı bir ses söylüyor bunları. Ama bak şimdi ben senin eline dokunacağım ve sen hemen iyi olup ayağa kalkacaksın. Bak gördün mü? Hadi ayağa kalk. İyi ama bu konuşan kim? Nasıl da hafifliği verdim. Bacaklarımı bağlayan bağlar uçup gitti sanki. Ve Veroçka kalkıp yürüyor, koşuyor, yeniden kırlarda mutluluktan uçuyor. İyi ama ben bu inmeye nasıl dayandım diye düşünüyor. Dayandım çünkü inmeli olarak doğmuştum ben. Yürümek nedir, koşmak nedir bilmiyordum. Bilsem dayanamazdım. Yine mutluluktan uçarak koşuyor kırlarda. Birden kendisi gibi bir genç kız görüyor. Ne tuhaf, kızın yüzü de yürüyüşü de durmadan değişiyor. İşte demin İngilizdi, şimdi Fransız oldu. Bir bakıyorsun Alman, bir bakıyorsun Polonyalı ve bir bakıyorsun Rus. Sonra yine İngiliz, yine Alman ve yine Rus. Ama bir tek yüzde bunca değişiklik. Nasıl olur? İngiliz Fransız'a, Alman Rus'a benzemez. Onunsa hem yüzü değişiyor hem de değişmesine karşın aynı yüz bu. Ne tuhaf. Sonra yüzünün anlamı da değişiyor, durmadan değişiyor. Nasıl da güzel, nasıl da içtenlik dolu bir yüz bu. İşte demin üzünçlüydü, şimdi ise neşeli, durmadan değişiyor. Ama her zaman iyi. İyilik anlamı hiç değişmiyor. Kızgın olduğunda da iyi, sevinçli olduğunda da. Ne kadar da güzel. Her değişmeyle güzelliği daha da artıyor. Derken birden Veroçka'ya yaklaşıp soruyor. Sen kimsin? O eskiden bana Vera Pavlovna derdi, şimdi ise dostum diyor. Desene şu ünlü Veroçka sensin. Beni sevmeye başlayan. Evet, sizi çok seviyorum. Yalnız siz kimsiniz? Ben senin nişanlının nişanlısı olan kızım. Hangi nişanlının? Bilmem. Ben nişanlılarımı bilmem. Onlar seni bilirler ama ben onları bilmem. Öyle çokturlar ki. Sen kendine nişanlı olarak benim nişanlılarımdan birini seç. Başka birini değil, yalnız benim nişanlılarımdan birini. Ben seçimimi yaptım. Kim biliyor musunuz? Adını söyleme. Ben nişanlılarımın adlarını bilmem. Yalnız dediğim gibi kesinlikle benim nişanlılarımdan birini seç. Kız kardeşlerim ve nişanlılarım birbirlerini, yalnızca birbirlerini seçsinler istiyorum ben. Sen bodruma kilitlenmiştin değil mi? Sonra inmen de vardı. Evet. Şimdi özgürsün değil mi? Evet. Bendim seni özgürlüğüne kavuşturan. Bendim seni sağaltan. Yalnız unutma, daha özgürlüğüne kavuşturulacak, sağaltılacak çok insan var. Kurtar, sağalt bunları. Dediğimi yapacak mısın? Evet. Yalnız adınız ne sizin? Ne olur söyleyin, çok istiyorum bilmeyi. Benim pek çok adım var, birbirinden başka bir sürü adım. Kim nasıl isterse öyle çağırır beni. Sen de istersen bana insan sevgisi de. Aslında gerçek adım da budur. Çoğunluk beni bu adımla bilir. Sen de bu adımla bil. Derken Veroçka kentte yürümeye başlıyor. İşte bir bodrum. Bodruma kızlar kapatılmış. Veroçka kilide şöyle bir dokunuyor, kilit açılıveriyor. Çıkın. Kızlar çıkıyorlar. İşte bir oda. İnmeli kızlar yatıyor odada. Kalkın. Kalkıyor inmeli kızlar, yürüyorlar. Kızların hepsi hep birlikte kırlardalar. Yürüyorlar, mutluluktan uçarcasına koşuyorlar. Ah bu ne büyük bir sevinç, ne büyük bir mutluluk. Çok olmak, tek olmaktan kat kat iyi. Bir tek Veroçka yerine yığınla Veroçka. Ah bu ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir sevinç. 13. Lopuhov son zamanlarda fakültedeki arkadaşlarıyla görüşemez olmuştu. Onlarla görüşmeye devam eden Kirsanov ise Lopuhov'un neden ortalarda görünmediğini soranlara, arkadaşının nasıl bir dertle uğraşmakta olduğunu anlatmış, bunun üzerine de ortak dostlarından biri Lopuhov'un ziyaretine gitmeye hazırlandığı ve bizim de artık bildiğimiz hanımın adresini vermişti. Lopov kendisine verilen adrese giderken bir yandan da düşünüyordu. Şu iş bir olursa eğer her şey o kadar güzel olacak ki, iki hadi bilemedin 2,5 yıl sonra fakültede bir kürsüm olacak. O zaman durumumuz daha iyi olur. Bu süre içinde o yerleştiği beylerin evinde rahat, sakin bir yaşam sürecek. Tabii bayan B gerçekten dedikleri kadar iyi bir kadınsa. Ama iyi olduğuna hiç kuşkum yok. Gerçekten de Lopuhov bayan B'yi akıllı, iyi yürekli, kocasının görevi, sahip olduğu servet ve ailesine soyluluğu nedeniyle burnu büyük olabilecekken tam tersine alçak gönüllü bir kadın olarak buldu. Önerdiği koşullar da iyiydi. Ailenin ortamı Veroçka'nın burada çok sakin bir yaşam sürmesine uygundu. Kısacası her şey tam Lopuhov'un umduğu gibiydi. Öte yandan bayan B de Veroçka'nın karakterine ilişkin sorularına Lopuhov'un verdiği yanıtları doyurucu bulmuştu. Yarım saat bile sürmeyen bir görüşmeden sonra anlaşmış bulunuyorlardı. Eğer halanızın kızı bu koşullarımı kabul ederse gelip hemen evimize yerleşebilir. Ne kadar çabuk gelirse bizim için o kadar iyi olur. Koşullarınız kabul edilmiştir. Çünkü o bana kendisi adına anlaşma yetkisi vermişti. Yalnız size söylemek istediğim bir şey var. Anlaşmaya varmamızdan önce söyleyemedim bunu. Çünkü anlaşmamamız durumunda gereksiz bir bilgi olacaktı bu sizin için. Bu kız benim akrabam falan değil. Küçük çocuklarına ders verdiğim bir memur ailesinin kızı. Bu işle uğraşmak için benden başka kimsesi yoktu. Ama dediğim gibi kendisiyle en ufak bir yakınlığım yok. Bu konudan haberim vardı Monsieur Lopuhov. Siz Profesör N, bayan B'ye adresin alındığı tanıdık profesörün adını söyledi ve profesöre sizin bu sorununuzu aktaran arkadaşınız, birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz, birbirinizin dürüstlüğünden hiç kuşku duymuyorsunuz, o kadar ki içinizden birinin genç bir kızla kurduğu ilişki öbür ikisinin gözünde bu kızın küçük düşmesine yol açmadan aranızda konuşma konusu olabiliyor. Profesör ne benim hakkımda aynı düşüncelere sahip olacak ki bir mürebbi aradığımı duyunca gelip bana bu kızın durumunu, aslında sizin akrabanız falan olmadığını anlatma hakkını görmüş kendinde. Onu gereksiz gevezelik yapmış olmakla suçlamamanızı rica ederim. Kendisi beni çok iyi tanır. Ben de dürüst bir insanım Bay Lopuhov ve inanın kimlere saygı gösterilmesi gerektiğini çok iyi bilirim. Ben Profesör N'ye kendime inanır gibi inanırım, o da sizlere kendisine inanır gibi inanıyor. Yalnız Profesör küçük hanımın adını bilmediği için bana söyleyemedi. Şu anda anlaşmış bulunduğumuza ve kendisi bugün yarın ailemizin içine gireceğine göre herhalde adını sormamda bir sakınca yoktur. Adı Vera Pavlovna Rozalskaya'dır. Güzel. Şimdi size bir açıklama yapmam gerekiyor. Çocuklarıma bu kadar düşkün olduğum halde onlarla çok yakından ilişkileri olacak birini, yüzünü bile görmeden evime sokmaya karar vermem size biraz şaşırtıcı gelebilir. Yalnız ben sizin çevrenizi çok ama çok iyi biliyorum. Sizden birinin böylesine candan ilgi gösterdiği bir kızın, annesi içinde bulunmaz bir hazine olabileceğini tahmin etmem de güç değil. Böyle bir kıza sahip olan anne, doğal olarak onun esaslı biriyle evlenmesini arzu edecektir. Bu bakımdan söz konusu olan genç kızı ille de görmek istemek bana doğrusu kabalık gibi göründü. Bu kompliman size değil kendimedir. Şimdi Matmazel Rozalskaya adına daha da sevindim. Baba evinde dayanılmaz bir yaşamı olduğu için hangi aileye düşerse düşsün memnun olacaktı. Ama sizin evde bulacağı güzel yaşamı ben bile hayal edemezdim doğrusu. Evet, Profesör ne bana evinde çok güç koşulları altında bulunduğunu söylemişti. Lopuhov, Veroçka'nın gerçekten de dayanılmaz koşullar altında bulunduğunu söyledikten sonra, ileride kendisiyle yapacağı konuşmalarda genç kıza, yaşadığı eski tatsız günleri anımsatmaması yönünden ne gibi konulara değinilmemesi gerektiğini anlatmaya başladı. Bayan B. büyük bir ilgiyle dinliyordu, sonunda Lopuhov'un elini sıktı. ''Lütfen Bay Lopuhov, bu kadarı yeter, kendim tutamayabilirim. Bu yaşımdan sonra da 40'ında sayılırım artık.'' Genç kızlığımda benim de çok çektiğim aile zorbalıkları hikayelerini gözlerim yaşarmadan dinleyemediğimi göstermem çok gülünç olur herhalde. Son bir şey daha söylememe izin verin. Bu aslında çok önemsiz bir şey, belki size söylememe hiç gerek de yok ama ne olur ne olmaz bilmenizde yine de yarar olabilir. Bu genç bayan aynı zamanda annesinin kendisini evlendirmek istediği nişanlısından da kaçıyor. Bayan B düşünceye daldı. Lopov ona şöyle bir baktı, bir daha baktı, sonra o da düşünceye daldı. Galiba bu durum size benim sandığımdan daha önemli göründü. Bayan Bey'in gerçekten de çok üzülmüş bir hali vardı. Onun üzüntüsünün gitgide arttığını gören Lopov, "Bağışlayın beni," dedi, "lütfen bağışlayın. Görüyorum ki bu sizi epey güç bir durumla karşı karşıya bıraktı." "Evet Bay Lopov, iş çok ciddi. Anne baba istemediği halde evden ayrılmak da kuşkusuz epey çatışma gerektirecek bir güçlük değil. Eğer yalnızca ana babasının zorbalığından dolayı evinden ayrılıyor olsaydı, şöyle ya da böyle bir uzlaşma yolu bulabilirdik. Daha olmadı mı ellerine biraz para tutuştururduk ve iş kapanır giderdi. Ama bu, anne kızını zorla ev vermek istediğine göre damat zengin, yani onlar için epeyce elverişli bile olmalı." Lopov umutsuzca, "Kuşkusuz," dedi. "Hiç kuşkusuz Bay Lopov, hiç kuşkusuz böyle olmalı. Beni umutsuzluğa düşüren de bu. Bu durumda anneyi yola getirmek olanaksızdır, zengin damadı kaçırmak istemez. Öte yandan ana baba haklarını bilirsiniz. Bunlardan sonuna dek yararlanacaklar, işi mahkemeye döküp tüm haklarını sonuna dek kullanacaklardır." Lopov ayağa kalktı. "O zaman bana size bütün söylediklerimi unutmanızı rica etmek kalıyor." "Hayır, oturun. Bir parçacık da olsa kendimi haklı göstermem için fırsat vermelisiniz bana. Ah Tanrım, kim bilir şimdi size nasıl da kötü görünüyorum. Her aklı başında ne yaptığını bilen insanı başkasının acısını paylaşmaya, hakkını savunmaya zorlayan şey beni böyle bir savunmadan alıkoyuyor. Ah nasıl da acınası yaratıklarız." Gerçekten de yüzüne acımadan bakabilmek olanaksızdı. Rol yapmıyordu, yüreğinin derin bir acıyla burkulduğu belliydi. Uzunca bir süre birbirinden kopuk bir sürü şey söyledi. Öylesine büyük bir utanç duyuyordu ki ne dediğinin kendi de pek farkında değildi sanki. Sonra kendini toparladı ama söylediklerinden yine de bir anlam çıkarabilmek olanaksızdı. Bunlar hala Lopuhov'a yeni hiçbir şey söylemiyordu. Aslında o da Bayan Bey'e kadar sarsılmış durumdaydı. Kadının kendisine söylediği sakınca kafasını o kadar uğraştırıyordu ki bütün bu özür niteliğindeki açıklamaları doğru dürüst dinleyemiyordu bile. İçini dolduran her şeyi söylemesine olanak tanıdıktan sonra "Özür niteliğindeki bu açıklamalarınız inanın boşunaydı," dedi. "Benim için ne kaba bir insanmış diye düşünmemeniz için size kızdığımı, size suçladığımı sanmamanız için oturun dediğinizde elbette oturmak zorundaydım. Ama itiraf etmek zorundayım ki sizin söylediklerinizi dinlemedim bile. Ah keşke böylesine haklı olduğunuzu bilmeseydim. Ona anlaşamadığımızı ya da sizin benden hoşlanmadığınızı söylerdim, olur biterdi. Böylece onu mürebbiye olarak kabul edecek bir başka ev bizim için kurtuluş umudu olarak kalırdı. Ama şimdi ona ne söyleyebilirim?" Bayan Bey ağlıyordu. Lopuhov ise merdivenleri inerken aynı sözleri yineliyordu. "Evet, ona ne söyleyebilirim? Ne yapacak şimdi?" Galernaya'dan Konogvardeyski bulvarına açılan yolda ilerlerken tek düşündüğü buydu. Ne yapacak şimdi? Bayan Bey hiç kuşkusuz, örneğin çocuklara elimizi uzatınca aya dokunmamızın olanaksız olduğunu anlattığımızda olduğu gibi, kayıtsız şartsız haklı değildi. Kendisinin sosyedeteki durumu, kocasının yüksek görevi dolayısıyla sahip olduğu ilişkiler göz önüne alındığında, Veroçka'nın evlerinde mürebbiye olarak çalışmasına kimsenin engel olamayacağı kesindi. Maria Alekseyevna Veroçka'yı koparıp alamazdı onlardan, koparıp almak şurada dursun, ciddi bir biçimde baş ağrıtacak bir tatsızlık bile yaratamazdı. O çok korktuğu mahkeme işinin muhatabı ise zaten kendisi olmayacaktı. Mahkeme resmen kocasını muhatap alacaktı. Ama yine de Bayan Bey'in bu iş için sağa sola koşturması, tatsız bir takım görüşmeler yapması, hatta kendi işleri için kullanabileceği etkili tanıdıklarının yardımlarına böylesi bir iş için başvurması bile gerekebilecekti. Hangi aklı başında insan Bayan Bey'den farklı davranırdı? Bizim onu kınamaya hiçbir şekilde hakkımız yok. Veroçka'nın kurtuluşundan umudu kesen Lopuhov'a gelince, acaba o da bu umutsuzluğunda haksız mıydı? 14. Veroçka ne zamandır kararlaştırdıkları bankta oturup duruyordu. Kaç kez köşeden askeri şapkalı birini görmüş ve her seferinde de yüreği nasıl çarpmıştı. Ama işte sonunda o, dostu, yerinden fırlayıp karşılamaya koştu. Belki banka doğru yürürken geçecek süre içinde kendini toparlayabilirdi Lopov. Ama Veroçka ansızın karşısına çıkıverince bir karış suratıyla gafil avlandı. Olumsuz değil mi? Olumsuz dostum. Ama çok emindiniz. Nasıl başarısızlık olur? Nedeni nedir dostum? Eve gidelim, yolda anlatırım dostum. Konuşuruz. Her şeyi anlatırım size. Şimdi izin verin biraz düşüneyim. Hala kafam karmakarışık. Daha başka bir şeyler bulmalıyız. Umutsuzluğa kapılmayalım. Düşünürsek bir şeyler buluruz elbet. Bu son sözleriyle biraz toplanır gibi olmuştu ama yine de hiç iyi değildi durumu. Hayır, şimdi söyleyin. Beklemek dayanılır gibi değil. Daha başka bir şeyler düşünmeliyiz diyorsunuz. Demek ki daha önce düşündüklerimiz gerçekleşebilecek gibi değil. Yani mürebbiye olarak çalışabilmem olanaksız. Ah, ne kadar talihsizim, ne kadar mutsuzum. Sizi nasıl aldatayım? Evet, mürebbiyelik olanaksız. Ama sabır dostum, sabır. Metin olun. Kim metin olursa başarı da onundur. Ah dostum, metinim. Ama buna katlanmak öyle zor ki. Birkaç dakika hiç konuşmadan yürüdüler. Ama o da ne? Veroçka paltosunun altında torba gibi bir şey taşıyor galiba. Dostum, elinizde bir şey var galiba. Verin ben taşıyayım. Hayır hayır, ben taşırım, ağır değil. Yeniden susuyorlar. Uzunca bir süre hiçbir şey konuşmadan yürüyorlar. Gece saat 2'ye kadar sevinçten uyuyamadım dostum. Uyuduğumda ise öyle hoş bir düş gördüm ki, boğucu bir bodrumdan kurtuluyormuşum. Sonra felçliymişim ve sağılıp ayağa kalkıyormuşum. Öyle hoştu ki birden kırlarda koşmaya başladım. Benimle birlikte bodrumdan kurtulan, bacaklarından felcin bukağılarını kırıp kırlarda koşan pek çok kız vardı. Engin kırlarda koşmak öyle güzel, öyle mutluluk vericiydi ki, düşüm gerçekleşmedi. Bir daha eve dönmem sanıyordum. Dostum, verin bohçanızı alayım, artık onun ne olduğu anlaşıldı. Yeniden susup yürüyorlar. Uzun sürüyor suskunlukları. Bu hanımla konuşmamızın sonucu şu dostum. Maria Alekseyevna'nın izni olmaksızın evden ayrılmanız olanaksızmış. Ama bir dakika, olmaz böyle şey. Sizin için korkmaya başlıyorum, kolunuza gireceğim. Yok, bir şeyim yok, bu tülün altında çok bunaldım. Veroçka tülünü geri attı. Şimdi iyiyim, daha iyiyim. Nasıl da solgun. Size söylediklerimi büyütmeyin dostum, aslında benim söylemek istediğim o değildi. Elbette bir şeyler yapacağız. Canım benim, ne yapacağız? Salt beni avutmak için söylüyorsunuz bunu. Hiçbir şey yapamayız. Lopov susuyor. Veroçka da susuyor. Nasıl da solgun, nasıl da solgun. Yapabileceğimiz bir şey var dostum. Canım benim, nedir? Bunu size biraz yatıştığınız zaman söyleyeceğim. Çünkü üzerinde soğukkanlılıkla düşünmeniz gereken bir konu. Hemen şimdi söyleyin. Yoksa hiçbir zaman yatışamam. Hayır dostum, şu anda aşırı heyecanlısınız. Şu anda önemli bir konuda karar verecek durumda değilsiniz. Bir süre sonra. İşte evinize geldik. Hoşça kalın dostum. Sizi soğukkanlılıkla karar verebilecek durumda gördüğüm an bu çarenin ne olduğunu söyleyeceğim. Ne zaman? Öbür gün derste. Çok geç. Yarın özel olarak bu iş için uğrarım öyleyse.